Ayrım 18.
İyi bir voleybol takımı olduklarını daha ilk günden anlamam gerekirdi. Çünkü hepsinin bir örnek eşofmanları vardı. Omni Sports'ta onlar geçerken el salladım. Stadyum hala boş sayılırdı ve BİA saat 15.20'de gelecekti. Gazeteler ve radyo protokolü tüm ayrıntılarıyla yayınlamışlardı. Ama Santra vuruşunun yapılmasına bir saat kalmıştı ki, sanki hepsi birden o anda gökten düşmüşler gibi on binlerce insan tribünleri dolduruverdi. Neden bu kadar ani bir şekilde ortaya çıkmışlardı? BİA'yı beklerken ben de herkes kadar heyecanlıydım. Yüzyılımızın en büyük devlet adamlarından biri olduğunu düşünmüyordum. Ama birinin posterini bir hafta boyunca her yerde görürseniz, onu şahsen görmek için can atıyorsunuz. Özellikle de münzevi bir hayat yaşayan biri ise, sırada geleceği dakika yaklaştıkça ön sıralarda oturanlar onu daha iyi görebilmek için ayağa kalkmaya başladılar. Ve arkalarda oturanlar tarafından hemen azarlandılar. Sonra BİA geldi, üstü açık bir limuzinle atletizm pistine tur atarken ayağa kalkmış, tribünleri selamlıyordu. Arkasından gelen limuzinlerin içleri tıka basa asker doluydu. Her ne kadar fotoğrafını yüzlerce kere görmüş olsam da onu ilk önce tanıyamadım. Arabadaki adam posterlerdeki aslan adamdan, cesur adamdan daha kısa, daha yuvarlaktı ve tepesindeki saçlar dökülmüştü. Yoksa sahte miydi? Kalabalık çok mutluydu. Sanki seçimleri bileğin hakkıyla kazanmışçasına onu alkışlıyor ve lehinde tezahürat yapıyorlardı. Her şeye rağmen tribünlerin bazı noktalarında bir kupa finalinde daha önce hiç görülmemiş olan boşluklar dikkat çekiyordu. Takımlar nefes kesen numaralar yaparak ısınıyorlardı. Kadınlar arası kupa finalinde gördüğüm spor bakanı kabine değişikliğinde koltuğundan olmuştu. Ve hafta içinde onun yerini alan kişi başlangıç vuruşunu yapmak için topa vurunca top 30 metre kadar gidip taca çıktı. O güne kadar Omni Sports'taki kalabalık kadar tarafsız bir topluluk görmemiştim. Olimpik Mouvolio tişörtleri giymiş birkaç genç dışında hiç kimsenin üstünde kulüplerin renklerini çağrıştıran giysiler yoktu. Hangi takımın oyuncusu yaparsa yapsın beceri gerektiren her hareket alkış alıyordu. Olimpik'in penaltı itirazları bile akademik bir tartışmayı anımsatıyordu. İlk devrenin en önemli pozisyonu bakanın başlama vuruşuydu. İkinci devre başlar başlamaz Olimpik kaptanı Tata büyük bir hızla Diamant ceza sahasına girdi, yere düşerek takımına penaltı kazandırdı ve evvelle de bunu gole çevirdi. Diamant kalesinin arkasında Olimpik tişörtleri giymiş genç kızlar ve erkekler bir anda konga dansı yapmaya başladılar. Bu sırada yanımda oturan iki kişi hala penaltı kararını tartışıyordu ve bu tartışma 10 dakika sürdü. Maçta başka gol olmadı ve Omga ilk kupasını kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte içimden gelen sesi dinleyerek üzerinde Olimpik tişörtü olan bir taraftara aynı tişörtü nereden alabileceğimi sordum. Tişörtlerin halka bedava dağıtıldığı caddenin adını söyledi. Anlamıştım, Omga sadece bir takım yaratmakla kalmamış, o takımın taraftar kitlesini de yaratmıştı. Hiç kuşku yok ki kale arkasına dans eden gençler bunun için para da alıyorlardı. Bütün bunlar Olimpik Marseille fantezisinin birer parçasıydı. Omni Sports'un önündeki yol düzü nelerle askeri aracın geçebilmesi için boşaltılmıştı. Taksi beklerken yanımda bekleyen devin giydiği tişörtün üstündeki yazıyı bir kağıda not ettim. Dünya Kupası için Pong tasarımı. Dünya Kupası'ndan neyi kastettiğimi biliyorsunuzdur. Bu 4 yılda bir herkesi heyecanlandıran bir futbol turnuvası. Burada sadece bir tek şampiyon çıkacak ve 1990 Dünya Kupası yakında İtalya'da başlayacak. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Eminim. Dev adam yazı yazdığımı görünce büyük bir nezaketle tişörtünü bana doğru çevirdi. Eve geldiğim zaman radyo haberlerinde maçın çok kötü olduğu söyleniyordu. Çok prestijli bir ödül olan maçın kahramanı ödülünü Diamant'ın Anglofon kaptanı Yang Sunday almıştı. Sunday daha sonra yaptığı açıklamada ödüle biraz şaşırdım demişti. Açık konuşmak gerekirse o gün statta bulunan herkes aynı şaşkınlık içindeydi. Sovyetler Birliği'nde gerçekleri satır aralarını okumayı bildiğiniz sürece Pravda'da okuyabilirdiniz. Kamerun'da ise gerçek ne gazetelerde ne de radyo veya televizyondaydı. Burada gerçek kulaktan kulağa yayılıyor ve tabii bu arada ilk haline oranla bir hayli değişikliğe uğruyordu. Gerçeği öğrenmenin tek yolu bu zincirin başlangıç noktasında bazı şeyleri bilen dostlarınızın olmasıydı. Final maçı hakkında sormak istediğim sorular vardı. Maçtan bir gün sonra Fon Echekye'yi Kamerun TV'sinde Frankofon meslektaşlarıyla paylaştığı odasında ziyaret ettim. 1990'dan sonra stüdyoların adını Mille olarak değiştirdikleri anlaşılıyordu. Bir süre havadan sudan konuştuk, sonra beni asansöre kadar geçirdi. Söylediğine göre final maçından bir saat önce tribünler henüz boşken askerler sokaklara dağılmış ve halktan stada gidip maçı ücretsiz olarak izlemelerini istemişler. Başkanın boş tribünlere el sallaması yakışık almazdı tabii. Peki halk neden daha önce gelmemişti? Von Ecekie'nin açıklamasına göre her şeyden önce finalistler küçük takımlardı. Ve silah tüccarı Omga Yaoundé'nin en büyük iki kulübü olan Canon ve Tonnerre'den futbolcular transfer ederek popülaritesini yitirmişti. İkinci neden halkın parasının olmayışıydı. Üçüncü olarak da muhalefet Yaoundé halkının çoğu Biya'ya oy vermemişti. Final maçını boykot etmişti. Von Ecekie'nin söylediğine göre Yang Sunday'in maçın kahramanı seçilmesinin tek nedeni Anglofonları pasifize etmekti. Doğal olarak Azeh'in gazetesi o günkü sayısında Sunday'i övüyordu ve bu bile bir gün önce bir takım numaralar döndüğünü açıklamaya yeterdi. Başka haberler de vardı. Diamant final maçına çıkmamaya kesin kararlıydı. Federasyonun takımı ikinci lige düşürmesine kızan futbolcular aralarında Biya'nın elini sıktıktan sonra soyunma odalarına dönmek üzere anlaşmışlardı. Ama son anda fikirlerini değiştirmişler ya da değiştirmek zorunda bırakılmışlardı. TV binasından ayrıldım ve tezgahın üstünde PV'de Bamenda takımına bağışta bulunmak isteyenlerin para attığı bir kutu olan Bar Liberty'ye gittim. Bir müşteriye Cameron Post'un binası nerede diye sordum. Sen kimsin dedi. Bir İngiliz gazeteci olduğumu söyleyince beni bir evin arka bahçesine götürdü. Kadınlar mutfakta yemek pişirirken salonda yaklaşık bir düzine adam ya daktiloların başında bir şeyler yazıyor ya da bira içiyordu. Burası ulusal bir gazete olan Cameron Post'un merkezi ve binada yayıncının kendi eviydi. Ölüm tehditleri alan ve polis tarafından sık aralıklarla ziyaret edilmeye başlayan personel çareyi buraya taşınmakta bulmuştu. Post Anglofon'du ve o güne kadar yasaklanmayan tek muhalif gazete olarak yayınlarını sürdürüyordu. Post editörünün en büyük korkusu yasaklanmak değildi. Bu adamlar seni alıp götürmeye geldiklerinde hiç nazik davranmazlar dedi. Gazetesi neden hala kapatılmamıştı? Bunu devlet sansürcülerinin kötü İngilizcelerine bağlıyordu. O haftaki gazeteden Kuzeybatı eyaletinde gözaltına alınanların isimlerinin bulunduğu bir listeyi çıkarmışlar ama gözaltında alınanlara yapılan işkencelerin tüm ayrıntılarıyla anlatıldığı iki sayfanın yayınına izin vermişlerdi. Editör bunu çok komik bulmuştu. Oraya Post yazarı, CNN temsilcisi ve her Kamerunlu gibi futbolun politik yanı konusunda uzman olan Julius Vermey ile konuşmak için gitmiştim. Final maçına başlangıçta çok az kişinin gelmesini, Biya'nın seçimlerden sonra popülaritesini yitirmeye başlamasını ilk kanıtı olarak yorumluyordu. Ama diye iç çekti, Biya öyle biridir ki boş tribünleri görür ve onları dolu olarak hayal eder. Her sabah aynaya baktığında kendini ince yapılı genç biri olarak gören, şişman ve çirkin bir adama benzer. Vaymi'de Sunday'in ödül alışıyla ilgili olarak Von Ecekie'nin söylediklerine katılıyordu. Küme düşürme olayı hakkında da konuştuk. Federasyonun PVD'nin küme düşmesinden büyük zevk alacağını anladığımı ama bunun Kuzeybatı'da bu kadar büyük bir tepki toplayacağını bile bile böyle bir şeyi ayarlamak için neden uğraştıklarını hala çözemediğimi söyledim. Kısaca neden zahmet etmişlerdi? Çünkü sonuçta bunun yanlarına kalacağını düşünüyorlar diye yanıtladı Vemi. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Profesör Nikavi'yi son kez ziyaret etmek için bir Toyota'ya binip Yaoundé Üniversitesi'ne gittim. Finaldeki tenhalığın muhalefetin başlattığı ve kulaktan kulağa yayılan boykot söylentisinden kaynaklanmış olabileceğini kabul etti. Söylediğine göre aynı şekilde Fransız ürünleri de boykot ediliyormuş. Fransa hala Biya'yı destekliyordu. Ama bu kimse tarafından resmen açıklanmamış. Sunday'in aldığı ödülden söz edince başını salladı. Dedikoduları o da duymuştu. Madem ödülü bir Anglofon'un alması gerekiyordu, neden galip takımın kaptanı olan ve çok da iyi oynayan Tatav almadı diye sordu. Sonra da insanlar artık her şeyin altında başka bir anlam arıyorlar diye şikayet etti. İki gün sonra yine Douala havalanındaydım. Dört gece önce tanıştığım hamalımla karşılaştım ve hemen başımdan savdım. Daha sonra da yerimi konforme ettirmediğim için o günkü uçakla uçamayacağımı öğrendim. Bir sonraki Aeroflot uçağı ise dört gün sonraydı. Ortalıkta dolaşan iş bitiricilerden biri aynı uçağa binmek isteyen başkalarının bilet bedelinden daha fazla paralar öderdiklerini ve rakiplerinin önüne geçebilmem için onlardan daha fazla ödemem gerektiğini söyledi. Bu adama 100 dolar verdim ve havalandırması olmayan lobide tam 5 saat ter içinde sinirlenip durdum. Nihayet bana yer bulduğunu söyledi. Hemen uçağa koştum. Uçakta koltuk sayısından fazla yolcu olduğunu biliyordum ve Moskova'ya kadar ayakta gitmeye hiç niyetim yoktu. 18 saat sonra evimdeydim. Dipnot. Aylar sonra aslanların Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ettiklerini okuduğum zaman birdenbire Kamerun'daki günlerim aklıma geldi ve içimde bir sızı hissettim. Son maçı 10 Ekim 1993'te kendi evlerinde Zimbabwe ile yapmışlardı. Hala Biya'yı koltuğundan etmek isteyen muhalefet, ayın 11'inde grev ilan etmiş, Biya da buna karşılık olarak aslanların 10 Ekim'de Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmeleri halinde 11 Ekim'in ulusal bayram olacağını söylemişti. Bu arada Bell tarafından yönetilen oyuncular o güne kadar hak ettikleri primler ödenmediği takdirde maça çıkmayacaklarını söyleyerek hükümeti tehdit etmeye başlamıştı. Maçtan bir gün önce Başbakan ve Futbol Federasyonu Başkanı bu parayı hepsine nakit olarak ödemişti. Kamerun maçı kazanmış ve bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar Omnisports'u bir anda boşaltmışlardı. Çünkü işin siyasi yönünü anlamadıkları gerekçesiyle oyunculara karşı öfke doluydular. 14. Nelson Mandela, Helderfontein'de. Helderfontein, Mandela'nın ulusal takım kampını ziyareti gazeteciler açısından o yılın en önemli olaylarından biriydi. Mark Gleason'ı arayıp ceket ve kravatın şart olup olmadığını sordum. Şaka mı yapıyorsun dedi, burası Güney Afrika. Afrika futbolu üzerine yazılmış bir yazı okuyorsanız büyük olasılıkla Mark yazmıştır. Bütün kıtayı dolaşır ve hepsini sayamayacağım ama aralarında Johannesburg Star, BBC, World Soccer, France Football, Daily Telegraph ve La Stampa'nın da bulunduğu birçok yayın organı için burada oynanan futbol hakkında yazılar yazar. Örneğin Burundi'de bir Afrika Kupa Galipleri Kupası yarı finali oynanacaksa Mark hemen oraya uçar. Bir hafta orada kalır ve bir düzine makale satar. Günlük ortalamasının 4 yazı olduğunu söyler. Bir keresinde dizlerinin direksiyona değdiği, Mark'ın boyu 2.02 idi, arabasıyla Swaziland'a kadar gittik. Çünkü o gece zayıf bir olasılık bile olsa Kamerun ulusal takımının havaalanına ineceği sanılıyordu. İnmediler. Mark Mozambik'teki en iyi karides lokantası nerede olduğunu bilir. Bir ara Roger Milla ile tenis oynadıklarını da duymuştum. Botswana-Nijer maçının oynanacağı gün daha yaşlı olan Nijerli oyuncular çıkış tünelinde Mark'la selamlaşırken daha genç olan takım arkadaşları onlara hayretle bakıyorlardı. Ona göre bu şaşkınlığın iki nedeni vardı. Boyunun 2.02 ve renginin beyaz oluşu. Afrika'da Mark'ı gören daha sonra unutamıyordu. Onunla birlikte üzerlerimizde tişörtler ve altımızda şortlar olduğu halde Johannesburg'dan ayrılıp çalılıklarla kaplı bir araziden geçerek Nelson Mandela'nın Güney Afrika Ulusal Futbol Takımını ziyaret edeceği Helderfontein'e doğru yola çıktık. Bafana Bafana, Zulu dilinde çocuklar. İki gün sonra Nijerya ile Güney Afrika'nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılabilmesi için mutlaka kazanmak zorunda oldukları bir maç oynayacaktı. Mandela'nın ziyareti ise daha çok bir yıl sonra düzenlenecek olan ve ülke kurulduğundan bu yana zencilerin de katılacağı ilk seçimlere yönelikti. Nereden bakılırsa bakılsın Güney Afrikalılar futbol çılgınıydılar. Bir ANC yetkilisi, açılımı African National Congress olan 1912 yılında kurulmuş ırkçı olmayan ilk Güney Afrikalı siyasi parti ve Pan-Afrikanist örgüt, editörün notu. Bir ANC yetkilisi orada görünmek zorundayız demişti ve tabii basın da davetliydi. Güney Afrika'nın uluslararası futbola dönmeye hazır olup olmadığını anlamak için FIFA'dan Joao Havelange ve Sepp Blatter 1992'de Johannesburg'u ziyaret etmişlerdi. Güney Afrika Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Solomon Sticks Moreva onlara Mercedes'ini tahsis etmiş ve kentin birbirinden güzel 7 stadını gezdirmişti. Sonra onları Soweto'daki bir benzin istasyonuna götürdü. Benzin istasyonu Moreva'nındı ve görmelerini istiyordu. Hem bazı yerlere telefon etmesi de gerekiyordu. Havelange ve Blatter'a arabada beklemelerini söyledi, meşrubat makinesinden aldığı soğuk içecekleri ikram etti ve böylece onlara Güney Afrika futbolunun deneyimsizliği hakkında düşünmeleri için belli bir süre tanımış oldu. Moreva ile bir söyleşi ayarlayabilmek için federasyonun merkezine gittim. Ofisinde bir kadınla karşılaşınca doğal olarak Bay Moreva'nın sekreteri misiniz diye sordum. Yanıt ilginçti. Bilmem, burada çalışmaya başlayalı bir gün oldu. Yani adını henüz bilmiyorum. Randevu defterinin üstünde Moreva'nın adının yazdığını gösterdim ve kendim için bir randevu yazdırdım. Randevu günü tam zamanda gittim ve Moreva ile buluştum ama bana randevu defterini gösterdi. Defterde adımın olmadığını gördüm. Benimle ertesi gün konuşmayı kabul etti. Bu kez beni oraya Mark götürdü ama tahmin ettiği gibi Moreva ortalıkta görünmüyordu. Mark beni rahatlatmaya çalıştı. Sanırım sen Moreva ile görüştürmek için federasyona götürdüğüm 4. yabancı gazetecisin. Ama Moreva hiçbir zaman randevusuna sadık kalmadı. Moreva Haziran 1992'de Zürih'te toplanan FIFA kongresine katılmayı başardı. O gün FIFA'ya 16 yeni üye kabul edilecekti. Ama işlerinden sadece Güney Afrika coşkunca alkışlandı. Dünya Güney Afrika'nın geri dönüşüne sevinmişti. Herkes orayı altın ve elmasın adeta topraktan fışkırdığı ve ülkenin büyümesine sadece insanların ahmaklığının engel olduğu yer olarak görüyordu. Futbol Federasyonu yetkilileri Zürih'te gittikleri her yerde Dünya Kupası'nı Güney Afrika'nın kazanacağını söylerken, ülkedeki taraftarlar da neşe içinde ulusal takımlarını belirlemeye başlamışlardı. Nedense her şey ters gitti. Güney Afrika daha ilk maçına çıkmadan teknik direktör Jeff Butler, özgeçmişindeki bilgileri fazlaca abarttığı anlaşılınca istifa etmek zorunda kaldı. Notts County takımında futbol oynadığı şeklindeki oldukça mütevazi iddiası asılsız çıkmıştı. Ama onu destekleyenler kuzenlerinden birinin o takımda oynadığını söylüyorlardı. Stardan John Pearlman homurdanarak Liverpool'da oynadığını söyleyen ama hiç oynamamış olan ya da Liverpool yedekleriyle birkaç maça çıkan bir sürü adam var. Bunlar ülke futboluna en ufak bir katkıda bulunmaksızın Güney Afrika'daki 10 ayrı takımda oynamayı başardılar diye şikayet etmişti. Mark Güney Afrika'nın bir sonraki antrenörü Stanley Chabalala'ya köylü antrenör diyordu. Zavallı Chabalala yanlış zamanda yanlış yerde doğmuştu. Güney Afrika takımlarına uygulanan spor boykotu nedeniyle hiçbir yabancı takımla maç yapılamayan dönemlerde büyümüş ve o takımları nadiren sadece TV'den izlemişti. 1990 Dünya Kupası Güney Afrika'da televizyondan yayınlanan ilk futbol turnuvasıydı. Gerçi Güney Afrika dünyadan Plüton gezegeni kadar uzak değildi ama yine de diğer ülkelerle arasında birkaç ışık yılı fark olduğu söylenebilirdi. Güney Afrikalı beyaz futbolcular İngilizler gibi oynamaya çalışıyor ama siyahlar Harlem Globetrotters'ı taklit ediyorlardı. Chabalala futbolda silk numaralarının çokça görüldüğünü öğrendi. Güney Afrika futbolu için iyimserliğini koruyor ve Brezilya'nın da futbolu aynı şekilde oynadığını hayal ediyordu. Bafana Bafana, Zimbabwe ile oynadığı maçı 4-1 kaybedince oyuncular onun kendilerine hiçbir oyun planı göstermediğini söylediler. Ne yapacaklarına kendi aralarında karar veriyorlardı. Üstelik onda ciddi bir muti tutkusu olmasından da şikayetçiydiler. Bu iddiaları Nijerya karşısında uğranan 4-0'lık hezimet izledi. Basın Chabalala aleyhine kampanyaya başlayınca o da gazetecileri ırkçılıkla suçladı. Güney Afrika'daki futbol muhabirlerinin çoğu beyaz ve tabii antrenörlerin çoğu da öyle. Bir sabah Star'da kahvaltı ederken nadir görülen siyah gazetecilerden Phil Neyaman, siyah oyuncular beyaz antrenörlerden korkuyorlar demişti. Antrenör siyah olursa rahatlıyorlar. Chiefs takımı bir ara Arjantinli bir antrenör getirdi ama onunla konuşunca hemen anlıyordunuz. Bu adam futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar gariptir ki Chiefs onu çalıştırdığı dönemde gayet başarılıydı. Çünkü beyaz olduğu için futbolcuları çok etkilemişti. Önemli olan sadece beyaz olmak değil, Güney Afrikalılar da yabancı pasaport taşıyan herkesin çok büyük ve akıllı olduğuna inanma eğilimi var. Bir süre sonra Chabalala Sunday Times'tan Cy Lerman'ın yüzüne tokat attı ve hemen kovuldu. Lerman diğer gazeteciler arasında antrenör olarak bilinir, takımı onu seçtiğini söylerler. Chabalala'nın yerine önce geçici bir antrenör getirildi. Daha sonra da bu göreve Lerman'ın yakın dostu olan Perulu Augusto Palacios atandı. Heather Fontaine'de konukları 1982 Güney Afrika güzeli karşılıyordu ve eşofmanlı gençler onun oturduğu masanın etrafında dört dönüyorlardı. Her iki dakikada bir bana mesaj var mı diye soruyorlardı. Beyaz bir santrfor olan George Dearnelly, siyah bir orta saha oyuncusu olan Cizé Mutanga her gün 50 kadından telefon geldiğini öğrenmişti. Dearnelly, siz veya söyleyin annesiyle kız kardeşi burayı her gün aramasınlar diye haykırdı. Çünkü onun kız arkadaşı olmadığına adım gibi eminim. Mutang ona bakmadı bile. Gazeteciler beyaz ve siyah futbolcuların çok zor kaynaştıklarını söylemişlerdi. Ama 4 haftalık kamp işe yaramışa benziyordu. Mandela'nın gelişine az bir süre kalmıştı ve oyuncular yavaş yavaş yüzme havuzundan çıkıp eşofmanlarını giyiyorlardı. Takımdaki 3 beyaz oyuncudan biri olan gözlüklü kaleci Roger de Sa'ya bu ziyaretin oyuncuları heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını sordum. Beni heyecanlandırmıyor dedi, oyumu ona vermeyeceğim. Mandela'yı beklerken Desa'yla sohbet ediyorduk. Bu arada siyah oyunculardan biri olan Innocent Mangwango da yanımıza oturdu ama hiçbir şey söylemeden sadece dinledi. Desa Portekizli bir kolonicinin oğluydu ve Mozambik'te doğmuştu. Babası Sporting Lisbon'un bir kolu olan Sporting Mozambik'te futbol oynadıktan sonra kısa bir süre Portekiz'e gidip Lisbon'da forma giymiş ama vatan hasreti ağır basınca yine Afrika'ya dönmüş. Özebio da futbola Sporting Mozambik'te başladıktan sonra Sporting Lisbon'la sözleşme imzalamak üzere Portekiz'e uçmuş ama Benfica elini daha çabuk tutmuş. Dessa'nın iddiasına göre Benfikalılar onu havaalanında karşılayıp hayatında hiç görmediği kadar çok para önermişler ve o da sözleşmeyi hemen imzalamış. Dessa Sporting taraftarı. Küçük bir çocukken hafta sonlarında herkes ellerinde radyolarıyla Portekiz kulübüne gelir ve takımları lehine tezahürat yapardı. Meng Wango hala konuşmuyordu. Afrika'dan söz ettik. Güney Afrikalı beyazlar bu konuda konuşurken sanki bambaşka bir kıtada yaşıyorlarmış gibi bir tavır takınıyorlar. Çocuklar Lagos'ta stadyumdan Nijeryalı futbolcular sayesinde çıkabildiklerini söylüyorlar. George Dear Nellie'in anlattığına göre oyuncular otobüste otururken dışarıdaki taraftarlar De Klerk buraya gel diye bağırıyorlarmış. Ben yapı olarak biraz sinirliyim. Öyle bir durumla karşılaşırsam öfkelenmekten korkuyorum. Bafana bir süre sonra deplasmanda Kongo ile oynayacaktı. Dessa buna değer mi diye sordu. Hem Mandela hangi takımı tutuyor ki? Bu sorunun yanıtını biliyordum. Çünkü Orlando Pirates'ı genel menajeri söylemişti. Ivan Koza Mandela üyelik kartı sahibi bir Pirates taraftarıdır demişti. Birçok kez benim evimde kaldı. Ayrıca Piskopos Desmond Tutu da Pirates kulübünün üyesidir. Bunu Dessa'ya söyleyince öyleyse oyumu kesinlikle ona vermeyeceğim dedi. Dessa Moroka Swallows'ta oynuyordu. Yarım saat gecikmeyle de olsa dev bir Çinli'ye benzeyen Mandela göründü. Bir süre futbolcularla sohbet edip şakalaştı. Takımın diğer beyaz kalecisi Steve Crowley büyük bir telaş içinde birkaç dakikalık bir gecikmeyle gelince Mandela ona sevecen bir okul müdürü edasıyla gülümsedi. Palacios ANC başkanına rahatlatıcı şeyler söylüyordu. Merak etmeyin biz kazanacağız. Mandela nihayet gazetecilere ulaştı. Önce siyah gazetecilerle el sıkıştı. Güney Afrika'da böyle şeyler hala oluyor. Sonra da yan yana duran biz üç beyaz gazeteciye doğru döndü. Sinirlerimiz gerilmiş bir halde ellerimizi iki yanımıza indirmiştik. Mandela sıkacak bir el bulamayınca biraz şaşırdı. O ana kadar sorup sormama konusunda kararsızdım. Dessa gibi profesyonel futbolcularla konuşurken bile gerginlik yaşıyordum. Ve karşımda duran Nelson Mandela'ydı. Gerçi fotoğrafçı Willem öyle olmadığını söylemişti. Ama bu adam belki de dünyanın en ünlü politikacısıydı. En azından onun adına Wembley'de konser verilmişti. Sonunda cesaretimi toplayıp Bay Mandela duyduğumuza göre Orlando Pirates taraftarıymışsınız bu doğru mu diye sordum. Kendimden çok hoşnuttum, anlaşılır bir şekilde konuşmuştum. Beni duymuştu ve bu sorudan rahatsız olmamıştı. Hayır dedi, bu soruyu uzun yıllarımı geçirdiğim cezaevinde kendime defalarca sordum. Ve hepsinde de yanıtım bütün takımları eşit derecede tutuyorum oldu. Dessa onu Swallows taraftarı olduğunu söylemiştim diye bağırdı.